Ayırım 11, sayfa 73, bölüm 10, 89. Houston aracılığıyla metabolizma araştırmaları için randevu aldı. Doktor sürekli kilo vermekte olduğunu ve geçen ayki kontrolünden sonra 15 kilo vermiş olduğunu duyunca eski iyimserliğini yitirdi. Randevu hakkında bilgi vermek için Halleck'i 3 saat sonra aradığını, belki de hala bunların iyi bir açıklaması olabilir diyerek duymak istediğini söyledi. Billy'e iyi bir açıklama, Houston'un beynindeki bazı gariplikler olarak nitelendirdiği durumlar artık iyice çıkmaza girmişti demek. Aha, çekerek göbeğinin olması gereken yere baktı. Önünde bütün haşmetiyle yerleşmiş olan koca göbeğini özleyeceği hiç aklına gelmezdi. O ayakkabılarının ucunu görmesini engelleyen, boyaya ihtiyaçları olup olmadıklarını anlamak için üstünden eğilip bakmasını gerektiren göbek. Hele hele bir gece önce çok içip de ertesi gün birkaç basamaktan oluşan bir merdiveni, alnında ter tanecikleri birikmiş, sol kolunda başlayan hafif bir sızı ile nefesi tıkanmış bir durumdayken kendisine söylemiş olsalardı, göbeğinin yerinde günün birinde yeller eseceğini yani, dünyada inanmazdı. Ama gerçekti işte. O kahredicice göbeğini özlüyordu şu anda. Ve onun kendisine bir arkadaş olduğunu garip bir biçimde sezinlemekteydi. Eğer hala geçerli o normal bir sebep varsa ne olabilir bu? Diye Houston'a sordu. İşte arkadaşlar, sana açıklayacak bunu umarım, dedi Houston. Randevusu New Jersey yakınlarında Henry Glassman kliniğindeydi. 3 gün süreyle kalması gerekmekteydi orada. Yapılacak testlerin ve kalma ücretlerinin ne kadar tuttuğunu öğrenince hastalık sigortasını çok önceden yaptırmış olduğuna sevindi Halleck. Randevusu bir hafta sonraya rastlayan 12 Mayıs'taydı. Aradaki günlerde iğne ipliğe dönüşmesinin yarattığı paniği erkeklik gururuna yedirmemeye çalışarak unutmaya çabaladı. Bir akşam yemeğinde Linda'nın "Çok kilo veriyorsun babacığım" demesi üzerine elindeki silahlarına sarılarak önündeki 3 kalem domuz pirzolasını elmalı sosa batırıp saniyede yutuverdi. Arada da 2 tabak püreyi bitirmişti. "Eğer rejim yapıyorsan kes artık." Silinip süpürülmüş tabağını işaret ederek "Rejim yapar gibi bir halim var mı?" diye sordu. Ses tonu oldukça yumuşaktı. Gene de Linda bir dakika sonra peçetesini yüzüne bastırarak hıçkırıklar içinde yemek odasını terk etti. Anlamsız bir yüzle kendisine bakan karısına aynı ifadeyle baktı. "Dünyanın sonu böyle gelir işte. Gümbürdeyerek değil de zayıflayarak," diye aklından geçirdi. "Ben onunla konuşurum," diyerek kalktı masadan. Şu durumunla onunla konuşmaya kalkarsan cenaze görmüş kadar korkacaktır," diyerek durdurdu karısını. Ona karşı gene metal tadında nefreti kabardı. 93, 92. Sanki birisi, örneğin burnu çürük ihtiyar çingene, olağanüstü gücünü kullanarak onu kemiriyor, günden güne erimesini sağlıyordu. En son 90 kilo olduğu devri düşündü. Üniversitede mi? Olamaz. Daha önceleri, lise yıllarında ancak. 5 ila 12 Mayıs arasındaki uykusuz gecelerinden birinde bir zamanlar okumuş olduğu Afrika Büyüsü adlı kitaptaki büyülerin açıklanması aklına geldi. Büyük kurbanı büyünün gerçekleştiğini düşündüğü için gerçekleşiyordu kötülükler. Yani doğaüstü güçler yoktu. Telkinle gerçekleşiyordu büyü. Belki de Houston haklı diye düşündü. Çingene öyle istediği için zayıflamayı düşünüyorum şuur altından. Ama şimdi bunu durdurmak da elimde değil. Afrika Büyüsü kitabına karşılık olarak "Olumsuz Düşüncenin Gücü" adlı bir eser yazsam milyonlar kazanırım. Bu durumda telkin gücü düşüncesinin palavra olduğunu söylemekteydi içinden bir ses. Ama Çingene'nin kendisine söylemiş olduğu sadece daha sıska sözcükleriydi. "İçimdeki gizli güce dayanarak seni lanetliyorum. Bundan böyle ölene kadar haftada 3-5 kilo vereceksin," dememişti. Veya "Hokus pokus, bundan sonra kendine yeni Pierre Cardin kemerler alamazsan mahkemede itirazlarını jockey marka donlarınla yapmak zorunda kalacaksın," da dememişti. Kahretsin Billy, ancak zayıflamaya başladıktan sonra fark edebildin herifin sana ne söylemiş olduğunu. Belki de o zaman ancak idrak edebildim sözlerin anlamını. Ama böylece iş tartışması sürdü. Eğer psikolojik bir durumsa, gerçekten telkin gücü ise gene de bu duruma nasıl karşı koyabileceği sorusunu cevapsız kalmaktaydı. Nasıl yenecekti bu gücü? Kendisini yeniden şişman olarak düşünmenin bir yolu var mıydı? Örneğin bir hipnotizmacıya, kahretsin psikiyatrise gidip derdini açsa, kafacı kendisini uyutup çingenenin lanetinin ortadan kalktığına inandırıcı telkinde bulunabilirdi belki de. Bu olabilirdi veya olmayabilirdi de tabii ki. Glassman kliniğine yatmasından 2 gece önce Billy gene teraziye çıkarak kasvetle kadrına baktı. Bu gece 89. Orada öylece dikilip durmuşken doğal olarak hani bilinçaltı bir düşünceyi günlerce, aylarca saklardı da sonra bilinç bunu bir anda su üstüne çıkartır diye. O şekilde aslında bu korkularının hakim Carrie Rosington'la tartışması gerektiği aklına geldi. Rosington sarhoşken bir göğüs mıncıklayıcıydı ama ayıkken veya bir dereceye kadar ayıkken çok sevimli ve anlayışlı olurdu. Ağzı da sıkı biriydi ayrıca. Gene de Halleck onun bir partide sarhoşken ki Rosington umumiyetle akşam saat 9'dan itibaren bir yerlerde martinisinden yeşil zeytinleri çıkartarak ellerini başkalarının karılarının göğüslerinde temizleyerek sabote dalardı. Sohbete dalardı. Dost Billy Halleck'in çingeneler ve lanetleri hakkındaki paranoid şizofren korkularını dile getirirken diğer insanların aksine konuyu 2 kez düşünmüş olacağından emindi. Duruşmada yasal olmayan hiçbir şey yapılmamıştı. Olay belediyenin ağır tapunun kanunlarda yeri olan bir suçu işlemiş olmasıydı. Ve ne sahte tanıklar dinletilmiş ne de kanıtlar ters yüz edilmişti. Aslında kurnaz Carrie Rosington uyuyan köpeğe tekme atmadan etrafında dolanmıştı. Bu çok az bir ihtimalle de olsa ortaya çıkarsa Rosington şerefine leke sürebilirdi. Olay yerine gelen polisin arabayı kullanan, parantez içinde, aynı zamanda kazayı da yapanın, kimliğini öğrenince ona alkol testi yaptırmamış olması da suç sayılabilir diye. Rosington bunu da görmezden gelmiş, test sonuçlarını istememişti. Bunun gibi birkaç eksik daha atlanılmıştı. Hayır, olayın Carrie Rosington'a anlatılmasında bir sakınca yoktu. En azından olayın önemini kaybedeceği 5-6 yıl sonraya kadar. Halleck öncelikle içinde bulunduğu yılı düşünmeliydi. Bu gidişle yaza varmadan temerküz kampından kaçmış bir yaşayan ölü durumuna düşecekti. Hemen giyinerek aşağı indi ve portmantodan hafif bir ceket aldı üstüne. Heidi mutfaktan çıkarak nereye gidiyorsun diye sordu. Dışarı çıkıyorum, geç kalmam. Leda Rosington kapıyı açarak Halleck'e sanki ilk kez görüyormuşçasına baktı. Arkasındaki holden gelen ışık kendisine aristokrat bir görüntü veren çıkık elmacık kemiklerini, siyah saçlarının arasından belli olan beyaz, parantez içinde, yok gümüşü diye düşündü Halleck, Leda alt tabakadan bir insanın beyaz saçlarına asla sahip olmaz, telleri ve en fazla 1500 dolarcığa alınmış olan çimen yeşili Dior elbisesini aydınlatmaktaydı. Bakışı Halleck'in huzurunu kaçırdı. Artık kim olduğum belli bile olamayacak kadar zayıfladım diye düşündüyse de buna inanmadı. Yüzü incelmiş, uykusuzluktan gözlerinin altından renksiz torbacıklar belirmiş, ağzının etrafında derince birkaç endişe çizgisi belirtilmişti. Ama gene de eski Billy Halleck'ti. Rosingtonların holündeki lamba, parantez içinde, 1880'lerin New York caddelerini süsleyen lambaların tarzında demirden dövülmüş bir Horshow koleksiyonu 687 dolar artı nakliye, kendisini de aydınlatacak kadar parlak değildi ve üstündeki ceketi vardı. Ne kadar kilo vermiş olduğunu anlayamazdı kadın. Yoksa anlayabilir miydi? Leda, ben Billy, Bill Halleck. Tanıdım Billy, nasılsın? Eli hala sıkılmış bir yumruk halinde gırtlağının üstünde durmaktaydı. 59 yaşında olmasına rağmen hatları hala yumuşaklığını koruyordu. Ama yüz gerdirme ameliyatları boynunda bir dirilik katamamıştı. Belki de sarhoş veya Bolivya kar taneciklerini nazikçe burnuna çeken hostunu düşündü. Uyuşturucu. Leda Rosington mu? elinde bir şey yokken iki sanzato açılışı yaparak oyunu çıkartan bu kadından beklenemezdi bu. O zaman korkuyor, dehşet içinde. Neden? Yoksa benim başıma gelenlerle mi ilgili? Saçma. Gene de Leda Rosington dudaklarının kısılmasının, gözlerinin altındaki kendisininkilere benzer torbacıkların yakasını çekiştirirken ellerinin titremesinin nedenini öğrenmek için anlatılmaz bir arzu duydu. 15 saniye kadar sessizce birbirlerini süzdükten sonra aynı anda konuşmaya başladılar. Leda, Carrie burada değil bile, o durdu. Halek devam etmesi için bir hareket yaptı. Minnesota'dan çağırdılar. Kız kardeşi çok hastaymış. Çok garip, onun kız kardeşi yok ki. Gülümsedi. Karşısındakine insandan çok rahatsız olup da kaba kuvvete başvuramayacak kadar nazik insanların bıkkın gülümsemesi. Erkek kardeşi demek istemiştim. Bu olaylar beni, yani bizi o denli sarstı ki aklım başımda değil. Leda, Carrie'nin tek çocuk olduğunu biliyorum dedi. Halek sabırla. 4-5 yıl önce bir gece kafa çekerken anlatı vermişti bana. Hani şu yanıp da sonradan Sarı Kral açıldığı o Hustler Bar'da içerken. Niçin konuyu bu kadar derine inerek anlattığını anlamadı. Ama bir an açıklamada bulunarak kadını rahatlatabileceğini sanmıştı. O anda arkadan gelen ışıkla Leda'nın sağ gözünden taşan bir gözyaşının burnunun kenarından ağzının köşesine akmakta olduğunu fark etti. Sol gözü de yaşlardan parlamaya başlamıştı. Ne söylemesi gerektiğini bilmeden kadına bakarken Leda gözlerini iki kez kırptı ve sol yanağında da bir ırmak oluştu. Çek git, Billy, dön ve git, anladın mı? Soru da sorma, hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Halek kadının yüzüne baktı ve yaşlarla ıslanmış gözlerinin ardındaki amansızlığı gördü. Carrie'nin nerede olduğunu söyleyemeyecekti kendisine besbelli. Ve bir anda hiçbir art düşünceye ve kazanma hırsına kapılmaksızın ceketinin fermuarını açarak kendisine gösterdi. Kadının hayretle yutkunurken boğazından çıkan sesi duydu Billy. Bak bana Leda, tam 35 kilo verdim. 35, duydun mu? Bunun benimle bir ilgisi yok ki diye haykırdı tiz bir sesle. Bir anda yüzünün rengi solmuş, sürmüş olduğu allıklar palyaçonun yüzündeki gibi iki nokta halinde belirgin kalmıştı. Gözleri çiğleşmiş, dudakları porselen protezlerini örtemeyecek kadar gerilmişti. Yok ama, ben de Carrie ile konuşmak istiyorum diye üstledi. Hala ceketinin önünü açık tutarak bir basamak yukarı çıktı. Hem de nasıl istiyorum, şimdiye kadar emin değildim ama artık gerçekten konuşmak istiyorum onunla. Lütfen Leda, nerede olduğunu söyle, burada mı yoksa? Cevabı soru şeklinde geldi, bir an nefesinin kesildiğini sandı. Billy, trabzana tutundu, dengesini yitirmemek için. Çingeneler yüzünden mi Billy? Nihayet nefesi düzelebildi. Nerede olduğunu söyle Leda. Önce benim soruma cevap ver. Çingeneler mi? Sonunda konuyu açıklama fırsatı eline geçmiş olduğu halde durakladı. Hızla yutkundu, başını salladı. Evet, galiba lanet bu. Onun gibi bir şey, beddua, bela. Durakladı. Onun gibi bir şey demek, saptırma olur, tam anlamıyla. Çingeneler beni lanetledi. Susarak karşısından alay dolu bir kahkaha bekledi. Bunu rüyalarında o denli çok görmüştü ki. Ama kadın omuzları düşerek başını eğdi. Öylesine bir yeis ve keder tablosu canlandırıyordu ki, Halek ani öfke ve dehşetine karşın acıma duygusuyla doldu. İkinci, üçüncü basamakları da çıkarak yavaşça kolunu tuttu. Kadın, başını kaldırdığı anda gördüğü hınç ve nefret dolu yüz çok şaşırttı kendisini. Son basamağı, gerisin geri inerken gene trabzana tutunma gereği duydu. Karşısındakinin yüzünde gördüğü ifade, geçen gece kendisinin Heidi'yi hissettiklerinin resmiydi sanki. Böyle hislerin kendisine yönlendirilmesinde hem şaştı hem de anlayamadı. Senin kabahatin diye tısladı kadın. Bütün suç sende. Niçin gidip o çingene orospusuna çarptın? Hep senin suçun. Kendinde konuşma gayreti bulamadan Leda'ya baktı. Orospu? Daha da şaştı. Leda Rosington orospu kelimesini mi kullandı? Onun bir tür kelimeyi bildiğine kim inanabilir? İkinci düşüncesi ise savunmaydı. Ben değil, Heidi suçlu. Şimdi de çok iyi kendisi. Gülleri bu diyor. Keyfi yerinde, hayatından memnun, pembe bulutlar üstünde yaşıyor. Leda'nın yüz hatları değişti. Şimdi bakışlarında sakin bir ifadesizlik yerleşmişti. İçeri gir. Ayrım sonu sayfa 80. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Henry. H E N R Y. Glassman. G L A S S M A N. Jockey. J O C K E Y. Horshow. H O R C H O V.